Ayrım 7, sayfa 65. Kalktı, servisten çıktı. Tuvaletin sırları yer yer dökük aynasında elini yüzünü yıkadı, saçlarını taradı. Ayvaya benziyordu suratı. Ne yapsa ayvaya. Sabahki dolmuşta bu suratla alay etmişlerdi ihtimal. Hatta öndeki o iki sulu kızlardan belki de randevu almışlardı. Ötekilerin ne hali varsa görsündü ama, Nursen. Servise geldi. Pardesüsünü aldı, giydi. Yarın Nursen'in çeyreğini de vermeliydi ama nasıl? Öteki kızların yanında yapamazdı bunu. ''Gidiyor musunuz İskender Bey?'' Ayıldı. Odacı kadın. Unutmuştu. ''Evet'' dedi. ''İyi akşamlar.'' Göz göze geldiler. ''Ne demek istemişti yani?'' ''İyi akşamlar. Biz burada Korkut Bey'le.'' ''Çakıyorsun ha? Hani sabahleyin beni dikizlemiştin, sonra da şaşalamıştın. Korkut Bey senin gibi enayi değil. Korkut Bey tam erkek. Biz Korkut Bey'le sen uyu. Hem senin neyine, nerene? Korkut Bey yakışıklı. Senin gibi ayva suratlı değil. Sonra Korkut Bey o.'' Merdivenden alt kata inmişti. Durdu. Korkut Bey, Morkut Bey, enayi yerine girmeyecekti. Yakalayacaktı onları. Serviste, tuvalet ya da oh çay pişirdiği odada. Yakalayacak, yalvartacaktı Korkut'u. Merdiveni yeniden usul usul çıktı. Koyu karanlıkta durdu, dinledi. Çok derinlerde otobüs homurtuları, tramvayların raylarda çıkardıkları gıcırtılar. Yalvartacak, sonra da ötekine. Elbette o da. Ayva surat mı ayva surat, herkese şapur şupur mu? Sıkılı yumruğuyla merdivenin soğuk taşına dayanmıştı. Soluğunu kesmişti iyice. Başını yavaşça kaldırdı. Tek gözüyle servisin aydınlık kapısına baktı. Yan yana masalar, masaların üzerinde defterler filan. Onlar görünmüyordu. Geç kalmış gibi bir basamak daha çıktı. Belki de alt kata inerken onlar, ama hayır, bu kadar çabuk geçip gidemezlerdi. O halde servisteydiler. Belki de emektar Remington'un arkasındaki bankonun gerisine çekilmişlerdi. Merdiveni hızla çıktı. Servisin aydınlık kapısı önünde loş koridora adeta kaydı. Durdu. Yaklaştı kapıya. Yüreği öyle çarpıyordu ki aldırmadı. Birden mi giriverseydi? Ne çıkardı? Yumrukları kuvvetli. Sporcu mu porcu? Dev bile olsa. Servis, iş yeri, ekmek kapısı. Servis de böyle şey. Yumruklarının çok kuvvetli olduğu her halinden belli ama olsun. Şaşalar, utançtan yerlere geçer. Geçsin. Ya ona da, yahut, yahutu mahutu yok, ona da. O zaman şeflere filan ne diye söylesin? Enayi değil. Odaya giriverdi. Korkut hala bıraktığı gibi, odacı kadın da elinde paçavra, masaları silerken doğruldu. Hayrola İskender Bey? Attı. Para çantamı unutmuşum masamın çekmecesinde. Alev alev yanıyordu. Çekmeceyi çekti, unuttuğu cüzdanı aldı sözde. Servisten çıktı. Çok kötü kalpliyim diye geçirdi. Ciğerim beş para etmez. Demek benimki sadece kuruntu. Ne çıkar? Ver bakalım canımın içi demekten. Beşinci kata indi. Sonra dördüncü, daha sonra üçüncü, ikinci, birinci, sokak. Çisentili ocak akşamı yanaklarının ateşinde eridi. Hava iyice soğuktu oysa, elleri pardesüsünün ceplerinde. Yolcu salonunun önünden köprüye doğru ağır ağır yürüyordu. Küçük içkili lokantalarla irili ufaklı iş yerlerinin bulunduğu daracık bir sokağın bozuk vıcık vıcık parkelerini geçerken sağdaki berber dükkanının duvar saati gözüne çarptı. 7:30'a geliyordu. Vay anasını dedi. Yarım saat oyalanmışım. Bozuk parkeli vıcık vıcık sokağın karanlığından bol bir aydınlığa çıkıverince ürktü ilkin. Sonra kendini topladı. İçinin karanlığında birden bol ışıklı bir el feneri tutuluvermiş gibi oldu. Nereye gidecekti şimdi? Eve mi? Şu hala tıklım tıklım duraklarda bekleyenlerin arasına katılıp taşıt mı bekleyecekti? Sonra da kalabalık taşıtların ayak kokusunun, sarımsak kokusunun içine mi girecekti? Durdu. Bir sigara yaktı. Başı sabahki gibi ağrımaya başlamıştı gene. Gitmeyecekti eve. Beklerse beklesinlerdi sofrada, gitmeyecekti. Ayva suratlı, öğrenimi yarım bir insandı. Hiç kimse sevmiyordu onu. Üstelik kötü kalpliydi de. Böyle bir insan. Peki ama, böyle bir insansa kendi mi yaratmıştı kendini? Allah yaratmışsa, ne diye yaratmıştı? Ne diye yaratmıştı? Suçu neydi de öce almak istercesine? Bir kul, aciz bir kul. Ne diye yaratırdı böyle aciz kulları? Güçlü kulları için mi? Küçük, önemsiz, boktan işleri görsünler diye mi? Güçlüler, güçsüzler. Kardeşi de güçlülerden olacaktı ama ona vermeyecekti güçlülüğünün hazzını. O bir zamanların koca göbekli avukatı gibi avurtları yeşile çalan zavallı katibine bağırmak zevkini. Vermeyecekti, vermeyecekti. Az ilerisinde konuşan iki kişiye kulak verdi. Bir şarap ısmarlasana bana bugün. Hay hay ama şarap mı, rakı mı? Şarap iyi. Hava tam da şarap havası. Gece kar var gibi. İyi ya. Yan yana uzaklaştılar. Soldaki aralıklardan birine sapıp kayboluncaya kadar artlarından baktı. Şarap içeceklerdi. O da mı şu geçenki şaraphaneye gitsedi? Hani uzun beyaz bıyık durumun şaraphanesine. Sahi ne iyi insanlar vardı ufacık meyhanede. Sıra sıra şarap şişeleri, yerlerde çamurlu talaşlar, üstleri başları paramparça, ayakları yalın bir takım insanlar. Bakışları insanı iğnelemeyen, lafları batmayan. Yolu tuttu. Servisin bulunduğu büyük iş anının ardındaki sokaklardan birinde kocaman yapıların arasına sıkışmış bir şaraphane, Bekri. Kapıyı itip girdi. Kalın bir sigara dumanı, dumanın içinde geçen seferkiler. Yalın ayaklı, üstü başı paramparça, saçı sakalı uzamış insanlar. Dost bakışlı insanlar. Bakışlarında ürkeklik, saygıyla yol vererek çekiliyorlardı. Önemli biriymiş gibi. Önemli biri olmadığını biliyordu ya, gene de hoşuna gidiyordu. Sonra bir şey daha. Ne zaman şarap içse, çevresinin bakışları, iğneli sözlerinin içine doldurduklarından kurtuluyor, yunup arınıyordu adeta. Beyaz bıyığı, ufacık mavi gözleriyle Rum şarapçı gülümsedi. ''Buyursunlar beyim. Eyvallah barba. Küçük kapalı içeceksin. Evet barba, portakal da var mı? Hem de istemediğin kadar. Yaşa barba.'' Ne olursa olsun seviyordu burayı. Babasının evinden, çalıştığı servisten, bozuk parkeleriyle kaldırımlarını dolduran insanlardan çok. Rahattı burada. Ne ayva suratı, ne küçük memurluğu, ne de öğretimini tamamlayamamış biri oluşu. Küçük temizce bir tabağa dilimlenmiş portakalı, temizce bardağı, küçük kırmızı şişeyle şarabı. Alıyor şişeyi, bardağına boşaltıyor ağır ağır. Mora çalan kırmızısıyla şarabı süt kıvamında. Pembe pembe köpürerek dolduruyor bardağı. Çamurlu talaşlar üzerindeki çıplak ayaklı insanların varlığı, yokluğu, nedenleri, niçinleri umurunda bile değil. Bakmıyor, baksa bile görmüyor. Hohlanmış cam ardında bir takım gölgelerdir onlar. Zararsız gölgeler. Şerefe barba, afiyet olsun. Bardağını bir yudumda yarılıyor, bir dilim soğuk, buz gibi portakal. Dişleri üşüyor çiğnerken ama yok zararı. Para olsa, çok çok parası olsa, ne servis ne ev. İçer, her zaman içer, hiç durmamacasına. Yok parası, yok Allah belasını versin. Babası yanaşmıyor. Yanaşsa, yanaşıverse de ipotek etse evi bankaya. Çok değil 15-20 bin lira. Beyaz bıyığıyla barba, çok seyrek geliyorsunuz beyim. Nereye? Buraya. Fazla içmem de. Ne iş yapıyorsunuz? Beyaz bıyıklı şarapçıyı hemen cevaplamadı. Önemli biri sayıldığına göre küçük katipliğinden söz açıp önemini yitirmek, buradaki huzurunu da kaçırmakla sonuçlanabilirdi. Attı. Ticaret yapıyorum. Ok yaydan çıkmıştı. Çevresindeki yalın ayaklıların daha bir saygıyla baktıklarını hissetti. Hoştu. Gerçekten de hoştu önemli kişi olmak. Demek olunabiliyordu. Babası evi rehine koyup paraları verse, yalnız bu küçük şaraphanenin küçük insanları değil, başka çevrelerin önemli kişileri bile. Ne iş üzerine ticaret yapıyorsunuz? Boş bardağını doldurdu. Yeniden dikti. Yeni bir portakal dilimi. Ucuz alıp pahalı satılacak her şey. Güzel. Oto aksamı üzerine de çalışıyorsunuz. Dedim ya, her şey üzerine. Yedek parça üzerine çok istek var da. Kapı boyuna açılıp kapanıyor, üstleri başları ıslak insanlar giriyor, kalabalık az daha sıkışıyordu. Dışarıdaki çisenti artmıştı besbelli. Umurunda bile değildi. Çisenti, yağmur, fırtına, kar. Gerçekten şu babasının aklını nasıl yatırmalıydı ticaretin memurluktan çok başka şey olduğuna? Evet, o da memurdu ama çalıştığı serviste görüyordu. Her gün alınıp satılanları, kazanılan paraları. İstanbul'du burası. Bir yazıhane, bir telefon, bir de kantar. Kantara da hacet yoktu doğrucası. Satıcı ile alıcı arasına girebilmek de bütün marifet. Bir de arada bir beliriveren malı sezip satın almak, bekletmek. Müşteri bir zaman sonra kendiliğinden geliyordu. Piyasada nelerin döndüğünü işitiyordu her gün. Servisin kulağı delik, geveze memurlarının canı sağ olsun. Bir sigara yaktı. Annesinin de, babasının da, hatta ablasının bile varları yokları gelecekleri Erdal'daydı. Evi satıp parasıyla onu Avrupa'ya yollamayı kendi çıkarlarına daha uygun buluyorlardı. Ama ne yapıp yapıp önlemeye çalışacaktı. Öğrenimi yarıda kalmış, ayva suratlı, küçük bir katip olarak kalmaya hiç niyeti yoktu. Ev satılmalı, para verilmeli, para işe yatırılmalı, başlamalı kazanmaya. Kazanmaya başlayınca çabucak babasına olan borcunu ödemeli. Sonra da kazandığını biriktirip daha geniş çaptaki işlere yatırmalı. Çok çok kazanmalıydı. Öyle ki kardeşi avukat olup çıkıncaya kadar iyice kalınlaşmalıydı. Şarabını yudumladı. Çalıştığı servisin bulunduğu iş anında güzel bir yazıhane tutmalıydı. Maroken kanepe, koltuklar, ceviz masa, çift telefon, ağır kadife perdeler, pırıl pırıl kornişler filan. Avukat Erdal içeriye çekinerek girmeliydi. Çekinerek ne kelime? Katibin yanında uzun uzun beklemeli, ağabeyinin yanındaki ufacıklığını anlamalıydı. Sonra neden sonra girmeliydi ağabeyinin yanına? Ağabeyinin uzun uzun oturup sıradan bir avukatla çene çalmaya vakti olmadığı, olamayacağı için basıp gitmeliydi. Gitmeden önce bir takım dosyalar atmalıydı önüne. Bu dava çok uzadı Erdal demeliydi. Çabucak neticelendireceksen neticelendir. Aksi halde ben neticelendirmesini bilirim. Şarabını tekrar yudumladı. Ya babası aksiliğinde devam ederdi evi satmaz ya da bankaya ipotek etmezse ne olacaktı? Basar giderim o zaman da buralardan. Dış seferlere işleyen vapurlardan birine katip mi olur, lostro mu, yoksa bulaşıkçı, ateşçi, ne olursa olsun. Atlar gider Avrupa ya da Amerika'ya, kalırdı orada. Döndü. Arkasındaki duvarda geçen seferki gelişinde gördüğü taş basma resme baktı. O günkü yerindeydi. Kim bilir hangi Avrupa memleketinin durgun yaz denizi, iri ağaçlı gümrah ormanı, orman içinde kırmızı kiremitli ufacık evi, süt mavisi durgun denizin kıyısına şirin bir sandalın çekilişi. Tanış bir ses birden merhaba güzel çocuk. Döndü. O geçenki şakacı ihtiyar. Az ileride dikilen uzun boylu, yakışıklı, sarışın gence takılıyordu. Bakışları karşılaşınca şakacı ihtiyar uzun pos bıyıklarıyla gülerek selamladı. ''Merhaba beyim, merhaba. Gene efkar bastı galiba. Eh işte ne sayarsan say. Siz de bizim güzel çocuk gibi efkar bastıkça. Öyle.'' Güzel çocuk, bardağındaki son şarabını da tepesine dikip şaraphaneden çıktı. Şakacı ihtiyar İskender'in yanına geldi. ''Müsaade ederseniz burada içeyim. Hay hay. Sağ ol beyim, var ol.'' Çok çok seviyordu burayı. Sordu. ''O delikanlıya neden güzel çocuk diyorsunuz?'' Kaba bıyıklı, şakacı ihtiyar güldü. ''Güzel değil mi? Yakışıklı daha çok.'' Bardağını şarapçıya uzattı. ''Doldur yani.'' İskender'e döndü. ''Güzellik, yakışıklılık hem iyidir hem kötü. Neden dersen, kadında olsun, erkekte olsun, rahat bırakmazlar güzeli. Mesela siz.'' ''İrkildi.'' ''Evet. Siz de yakışıklı sayılırsınız. Sevgiliniz yok mu? Rahat bırakıyorlar mı?'' Kulakları uğuldamaya başlamıştı. ''Yakışıklı. Şaka mı yapıyordu? Demek yakışıklı sayılırım ben.'' ''Tabii beyim. Serviste söylenseydi alınır alay ediyorlar sanırdı. Ama burada, bu insanların işinde. İhtiyarsa kendi havasındaydı.'' Evlendi. Aldığı kız hem güzel hem de ağır başlı. Gel gelelim kaynana, Allah'ın belası. Benim komşumdurlar bilirim. Sizin anlayacağınız bu güzel çocuğa askındı oldu. Çocuk hele o zamanlar, şimdiki gibi yarı berduş da değil. Melek, içki bilmez, kötü söz bilmez. Kaynanaya gelince edepsiz mi edepsiz. Çocuğa asıldı, asıldı. Sonunda da baktı iş çıkmayacak. Bir bastı feryadı. Ne diye? Damat bana sataşıyor diye. Vay anasını. Ama biz çakıyoruz çocuğu, namuslu çocuktur. Değil kaynana, yabancılara bile dönüp bakmaz. Şaraphaneye girenler, çıkanlar. Girenlerin üstleri başları hafifçe kar içinde. Demek dışarıda kar başlamıştı. Karın başlaması, tipinin savurması, gecenin en belalı saatlerinde evi bulmanın zorluğu. Şarap başını tatlı tatlı döndürüyordu. Baş ağrısı filan da kalmamıştı. Demek yakışıklıydı. Peki ayva surat, cılızlık? Demek başkaları ayva suratlı, cılız değil de yakışıklı buluyorlardı. İyi ama bugün dolmuşun arka penceresindeki Mika'nın gerisinde sallanan küçük beyaz el, yoksa matrana değil de ciddi miydi? Belki de Nursen'in eliydi. Ne işin olmasın? Trikolarda çalışan bir işçi kızdı. Şu ihtiyarın ondan yiyip içtiği olmadığına göre neden yalan söyleyecekti? Yakışıklıydı demek. Belki de servisteki Sedat da matrağına sormamıştı. Buna birden öyle inandı ki coştu. Uçuyordu. Yakışıklıydı o da herkes gibi. Herkes gibi beğenilebilir, hatta sevilebilirdi. Şarap, şaraphane, insanlar. Boyunlarına sarılıp öpebilirdi hepsini teker teker. Üstleri başları paramparça, elleri yüzleri, saçları, sakalları kirli, vız gelebilirdi. Uçuyordu. Şimdi buradan çıkmak, karlı fırtınaları yolları uçarak geçmek, onun evine varmak, çat kapı dalmak içeri. Leman Hanım mı? Nursen'in annesi Leman Hanım. Aksilenir kovar mı? Kovsun be. Bağırıp çağırsın be. Teli mi dökülür? Borcunu ödeyip şaraphaneden çıktı. Lapa lapa kar yağıyordu. Soğuk kırılmıştı. Hala kalabalık duraklar, hatta tıka basa yolcu taşıyan otobüsler, tramvaylar dolmuşlar. Pardesüsünün yakasını kaldırdı. Elleri ceplerinde Karaköy'e doğru ağır ağır yürümeye başladı. Üşümüyordu. Şarap kanını kızdırmıştı. Ne olursa olsun memnundu akşamından. Şakacı ihtiyardan Allah razı olsundu. Demek kızlar, kadınlar ayva suratlı bulmayabilirlerdi. Nursen'in de şu az önceki ihtiyar gibi ayva suratlı bulmayacağını sansa, hemen yarın dolmuş durağında bekler, başkalarının yaptığı gibi yılışıp laf atmasa bile doğru dürüst konuşur. Belki de yan yana otururlar dolmuşta. Öteki kızlar arkaya, Nursen öne, yanına. Nişanlısı ya da karısı gibi. Gülümsedi. Yanına oturur sımsıkı. Kolu göğsüne değer kızın. Arkadakiler laf atarlar. İlle de o esmer, şakacı kız. Dilinizi kediler mi yedi diyen karabiber. O da fena değil ama Nursen başka. Nursen'in onu sevebileceğini aklı yatsa. Ah yatsa. Dolmuşta kolunu uzatır, onu göğsü üzerinde sıkardı hatta. Şoför kızlar dünya vız gelirdi. Beyazıt'la birlikte inerler, kızlara izin verin de birlikte yürüyelim der. Savar kızları, alır onu yanına, belki de koluna takar. Boş ver işe bugün der. Gezelim, ben de servise asacağım. Boş verir kız işe, o da servise. Açılırlar tenhalara, kol kola. Birbirlerine sokuldukça sokulurlar. İnsanların hiç uğramadığı, yabancı gözlerden uzak bir yerde onu kollarının arasına alır. Dudaklarını olanca hırsıyla öptükten sonra seviyorum seni der. Deli gibi seviyorum Nursen. Hem de ta ne zamandan beri. Vallahi billahi. Konuşmaya başlarlar. Sahi mi? Peki neden kaçtın boyuna benden? Neden mi Nursen? Ayva suratımdan. Ne ayva suratı? Kendimi ayva suratlı çirkin sanıyordum. Beni beğenmeyeceğini sanıyordum. Benimle alay edebileceğinden korkuyordum. Aa, senin neren ayva suratlı ayol? Sen yakışıklı adamsın. Tam da bana göre. Ben de seni seviyorum. Hem de ta ne zamandan beri. Karşıya geçerken bir taksinin kornası. Durdu. Kar savruluyordu. Karşıya geçti. Sonra köprüye. Köprünün Haliç kıyısından ağır ağır yürüyordu. İstanbul savrulan karlar altındaydı. Tramvaylar tellerde şimşek çaktırarak hızla gelip geçiyorlardı. Görmüyordu. Aklında Nursen. Şimdi şu sıra yatmış mıydı acaba? Kışın bu uzun gecelerinde erken yatmadıklarını biliyordu. Belki de mısır patlatıp arkadaşlarıyla çene çalıyordu. Şimdi gitse, gerçekten de çat kapı, kim o? İstanbul gene silinmişti kafasında. Açın benim. Kapı açılsa karşısında Leman Hanım, annesi. Boyalı dudakları, permanentli saçlarıyla. Şaşar herhalde. Şimdiye kadar bunca zamanlık komşuları. Değil böyle gece, gündüz bile gitmemiştir. Belki de kaşları sinirli sinirli çatılır. Ne var, ne istiyorsunuz der. Yakışıklı ya, yapıştırır hemen. Nurseni. Leman Hanım büsbütün işerler. Aa, siz aklınızı mı kaçırdınız? Güzel ya, yakışıklı ya. Yo der, kaçırmadım. Seviyorum kızınızı da. Ne demek bu? Ne demek oluyor gece vakti? Fazla konuşma. Seviyorum işte, seviyorum. Leman Hanım, Meman Hanım. Bir göğüs. Leman Hanım'ı bir kenara iter, dalar. O her sabah pencerenin perdesi gerisinden tatlı tatlı seyrederken bayıldığı bal rengi geceliğiyle Nursen. Bütün bunları işitmiştir. Koşar atılır kollarına. Az sonra annesi avaz avaz gelince bir dişi kartal gibi dikilir karşısına. Karışma anne, seviyorum. Ben de onu seviyorum. Bizim aşkımız seni alakadar etmez. Leman Hanım ne diyeceğini şaşırmıştır. Bakar, sadece bakar. Yaşlı gözleriyle boynunu büker. Sonra annesi, babası, ablası Erdal. Erdal'ı hayalleyince neşesi kaçar gibi olduysa da adam sende dedi. Ben de yakışıklıymışım, onun kadar olmasa bile. Hem niye olmasın? Belki ondan daha yakışıklı bulabilir beni Nursen. Köprüyü geçti, Eminönü. Koca meydan savrulan karlar altında hemen hemen hareketsiz. Lapa lapa savrulan karın gerisinde ağır simsiyah yapısıyla yeni cami, arada bir siliniyor, kar hafifleyince keskin çizgileriyle tekrar yüze çıkıyordu. Bomboş durakta durdu. Balık pazarı çarşısının bozuk parkeleri ıslak ıslak parlıyor, meyhane camları buğulu. Buğulu camlar gerisinde kımıldayan gölgeler, akşamcı sarhoşların gölgeleri. Leman Hanım sedire kapanıp ağlasa bile Nursen koşar kahveyi nasıl içtiğini sorar söyler, gider pişirir gelir. Karşılıklı otururlar. Ya da hayır, geçerler öbür odaya, Nursen'in odasına. Başlarlar evlenmekten, gelecekteki yaşayışlarından konuşmaya. Nursen annesini, İskender'de hem annesini hem de babasıyla kardeşlerini bırakacak. İstanbul'un kıyı semtlerinden birinde gerekirse bir gecekondu kiralayacaklar. Hele bu gecekondu sırtını denize vermişse, yanında da kocaman ağaçlarıyla bir orman varsa. Nursen de sever böyle evi. Çocukları olur. Tokmak gibi kalın kalın, güzel yüzlü, akça pakça sağlıklı çocuklar. Un kapanından Eyüp, un kapanından Eyüp. Ayıldı. Baktı bir dolmuş. Yaklaştı. Şoför sordu. Eyüp mü? Hayır, un kapanı. Eyüp parası alırım ama.